Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün Erik Nihat Elli benimle beraber. Erik, hayatı özünü keşif yolculuğu olarak görüyor ve bu yolda insanları yüreklendirmeye misyon edilmiş şekilde yaşamına devam ediyor. Uluslararası firmalarda ve çoğunlukla yurt dışında üst düzey liderlik ettiği kurumsal hayatını 2015 yılında sonlandırmış. Ve akabinde çıktığı kendini bulma yolculuğunda 2 sene boyunca dünyanın dört bir tarafını seyahat ettikten sonra hayat kendisini tekrar Türkiye'ye getirmiş. Bilyay Vakfı ile 1990'larda başladığı ruhsallık yolculuğunda kadim öğretileri içselleştirdiğini, esas olan ruhun özün sesiyle yaşamaya başladığını söylüyor. Hipnoz, yönlendirmeli meditasyon, koçluk, mentörlük yapan Erik, aynı zamanda yoga öğretmeni. Erik ile erkeklere yönelik tasarladığı özgün erkek programı Yeni Benden, müstakbel çiftlere ve yeni evli çiftlere yönelik tasarladıkları evliliği balayı gibi yaşamak içeriğine, sağlıklı ve şifa veren cinsellik kavramını ele aldıkları cinsellik 101 çalışmalarına kadar uzanan derin bir sohbet gerçekleştirdik. Erik ve çalışmaları hakkında bilgi edinmek isterseniz erik50.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
Evet, Erik'cim hoş geldin.
Merhaba Eda'cığım, hoş bulduk. Ne güzel tekrar seni görmek, sesini duymak.
Senin de öyle, çok teşekkürler. Bizim çocukluğumuzda başlayan yolculuğumuz, ne şanslıyım ki... Birçok arkadaşımla şu anda podcast yaptım. Bir şekilde yaşam çocukluktan bugüne devşirerek, ilişkimizi dönüştürerek bizleri bir araya getirmiş. Seninle çocukluk arkadaşlığımız bugün bambaşka bir yerde bir araya geliyor. Seninle ilgili konularda en çok benim de merak ettiğim ve izleyenlerin de dinlemesini istediğim aslında bu Yeni Ben programın, erkekler için yaptığın programlar. Çünkü erkekler nedense kişisel gelişim konusundan bir nebze daha uzak durmayı, zihinde işlemeyi çok seviyorlar. Çok daha iyiyiz bu dönemde. Hani onu söyleyeyim baştan ama genel olarak daha feminen taraflarıyla alakalı ve feminenlerin yapacağı bir işmiş gibi görüyorlar bu kendine dalma, kendini gerçekleştirme, kendini bulma yolculuğunu. Ve sen de bununla ilgili bir alan tutuyorsun ve alan çalışmaları yapıyorsun. Birazcık ondan bahsedelim mi? Onunla başlayalım.
Ya bahsedelim tabii. Benim için en değerli, en önemli konulardan birisi bu. Erkeklerin kendini yeniden keşfetmesi, benliklerini tekrar bulması. Onunla alakalı bir sürü faktör var. Ama en önemli faktörlerden birisi toplumsal faktörler. Toplum tarafından bizim üzerimize yüklenilmiş, bu toplumsal kimlik, toplumsal cinsiyette de bol bol konuşuluyor. Erkekler üzerine yüklenmiş bir takım sorumluluklar var. İşte başarılı olmak zorundasın, kendini ispat etmek zorundasın, kendini hep göstermek zorundasın. Hiçbir zaman şey yapamazsın, zayıf olamazsın, yanılamazsın. Bunun gibi bir takım üzerimize almış olduğumuz yükler var. Ve biz bu yüklerle beraber bu yolculuğa çıktığımızda ilk başta belki gençliğin dinamiğiyle bayağı güzel, hızlı hızlı gidiyoruz. İşte başarıyoruz, hedeflerimize ulaşıyoruz ama belli bir yerden sonra o kamburumuz artık yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Onun altında eziliyoruz. Ve o kambur bizi öyle bir yere getiriyor ki işte çok ilginç bir istatistik var. Örneğin ondan bahsedeyim. intihar oranı erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha fazla. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada da böyle bir oran söz konusu. Bunun sebebi de erkek bu yüklerin altında eziliyor. Ve eziliyor, hepimiz eziliyoruz. Hepimizin yükleri var ama kadınların bir avantajı var. Kadın derdini, sıkıntısını, utançlarını, suçluluklarını söyleyebiliyor. Erkek ise hep güçlü olmak zorunda olduğu için, hep kendini iyi göstermek zorunda olduğu için bunları ne yazık ki en yakınına bile anlatma imkanı olmuyor. Ve bunlar yavaş yavaş içten içe onu kemirmeye başlıyor. Burada benim yapmaya çalıştığım da bu. Yani erkeğin ilk başta kendisiyle yüzleşmesi, gerektiğinde ağlaması, gerektiğinde duygularının sadece öfke, kızgınlık duygusu haricinde farklı duyguları da vücudunda hissetmesi ve bunları dile getirmesi en büyük amaçlarımdan birisi açıkçası. Farklı bir boyutu var. Kadın ve erkek biraz önce bahsettim. Ayrıyız. İşte eril enerji ve dişil enerji diye sen de bahsettin. Şimdi eril enerji erkeklerde daha yoğun. Ve o ne demek? İşte sürekli olarak hareket etmek demek, sürekli olarak yeni bir şeyler yapmak, kararlar almak. Fakat öyle bir enerjinin içerisine kaptırıyor ki özellikle iş hayatındaki erkekler durmayı bilemiyor. Ne yazık ki ne zihni duruyor, ne vücudu duruyor ve sürekli olarak bir şeyler oralarda hareket ediyor. Ve o zihnin boş olmaması hali erkekte sürekli plan yapmak, geleceği düşünmek ya da geçmişteki hatalarını sorgulamakla geçiyor. Bizim biraz önce senin de bahsettiğin bu dişil enerjiyi tekrar ortaya çıkararak erkeği arada bir şöyle bir soluklanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani yapmak istediğimde o. Bir soluk alsın, bir dursun, bir baksın. Ne olmuş? Geçmiş işte ben gençtim demiş, iş hayatına başlamış. Bir bakmış işte yıllar geçmiş. O araya bir dönüp bir baksın. Ben şimdi neredeyim? Nereye gidiyorum? Yolculuğum nedir? Onları bir göz atacağımız bir çalışma. Bayağı bir detaylı. Her şeyin başında olduğu gibi ilk en önemli konulardan birisi farkındalık. Kendisini fark etmekle başlıyor. Kendisini fark etmek deyince tabii bunun birkaç tane önemli boyutu var. İlk başta fiziksel farkındalık. Fiziksel farkındalıkta da beden ilk akla geliyor. Çünkü biz erkekler bedenimizle de uzağız. Yani bedenimizin bize ne söylediğini bilmiyoruz. Bedenimizle fazla ilgilenmiyoruz. O sesleri, o konuşma, iletişimi kaybetmiş durumdayız. İlk onu bir kazandırmak en büyük amaçlarından birisi. İkinci olarak duygularını fark etmek. Biraz önce de söyledim. O konuda da ne yazık ki birazcık fakiriz kadınlara göre. O duyguları nasıl yaşıyoruz? Vücudumuzda nerede hissediyoruz o duyguları? O yönde bir amacı var. Üçüncü olarak da zihinsel farkındalık. Acaba düşüncelerim nerede? Ben ne düşünüyorum şu anda? Zihnimde hep düşünüyoruz ya, hep söylerler işte zihnimizde günde 60 bin düşünce falan geçer diye. Bu erkeklerde eminim çok daha fazladır. Belki de erkekler referans olarak yapılmıştır, onu da bilmiyorum ama kadınlar da çok düşünüyor tabii. Bunu da unutmayalım. Ama o zihindeki düşünceler ne? O zihin sana neler söylüyor? O aldığın kararları nasıl alıyorsun? Acaba bunlar bilinçaltının yönlendirmesi olduğunun farkında mısın? Bunun gibi farkındalık çalışmalarıyla başlıyoruz. O temel, en önemli temel. Üç saç ayağı var. Bu saç ayaklarından birisi farkındalık ve bunlar. Aynı bunun şekilde çevresel farkındalık var. İnsanlarla ilişkilerindeki farkındalık var. Bu uzayıp gidiyor. Ama ben bunu tek tek şimdi bütün detaylarını anlatmayayım. Bayağı ya, bir...
Bence bu açıklamaların en kıymetli tarafı da hani tabii ki hepimiz psikoloğa gidip konuşabiliriz ve anlatabiliriz. Ben psikologda en sevdiğim şey kendi sesimizi kendimiz duyuyor olmamız. Zihin kendini dinlemeye başladığı anda neler çıktığını bir farklı bakabilmeye alan açıyor. Ve fakat tek kendimiz zannettiğimiz sorunların aslında bir alanın içerisinde diğer erkeklerle o kırılganlığımızı açık paylaştığımızda sanırım tek olmadığını, yalnız olmadığını, bu süreçten herkesin geçtiğini ve hep beraber üstesinden gelebileceğinin bir gücünü hissediyor insan kendinde, değil mi?
Ya evet, o kadar yaygın ki aslında bakarsan bir erkek konuşmaya başlıyor ve öteki erkekler anında aa diyor ya işte... Bir tek ben kendim aslında bu haldeydim diye düşünüyor. Bir bakıyor dinliyor ki aslında oradaki konuşan her erkekte benzer sorunlar var. Ve sorular da çok değil aslına bakarsan ve çok da değişik de değil. Tabii herkes kendine özel yaşıyor sorunu. Kendi ilişkisinde, iş hayatında, özel yaşamında neyse bu. Ama onları dinlemeye başladığında o yalnız olmadığını hissetmek o kadar önemli ki. Ve onu duyuyor. Ya bir tek ben değilim bunu yaşayan hissi gerçekten önemli bir boyut. Çok doğru, çok haklısın.
Şimdi senin yaptığın çalışmalarına da bakıyorum. Her biri bir koşullandırmamızın üzerine gidiyor aslında. Bir öğretilmişlik var her terime dair. Erkek nedir? İlk başladığımız oydu. Daha eril, maskülen, karar veren, hızlı olan, zihninden işleyen bir varlık olarak algılanıyor koşullandırmada. Bir sonraki ilişkilerimiz aslında koşullandırmalarımız. Evlilik dediğimiz kavram. Hepimizin alıştığı, doğduğu, gözlemlediği evlilik kavramları var. Ama gönlümüzden geçen de o balayının o kıpır kıpırlığını bir şekilde ilişkimizin her anında yaşayabildiğimiz, evliliğimizin her anında yaşayabildiğimiz bir gerçeklik mümkün mü? Her kadın gibi. Sanırım benim de hayalim oydu. Pamuk Prenses hikayeleriyle büyüdüğümüz için Disney sağ olsun hepimizi bayağı bir besledi. Sonsuza dek mutlu yaşadılar konusuyla. Peki mümkün müdür evliliği balayı gibi yaşamak sence? Ve bununla da ilgili çalışmaların var biliyorum. Onunla da ilgili biraz bilgi alalım mı?
Evet ya bir yeni bir programımız var. Onun ismi de evliliği balayı gibi yaşamak. Tabii bunu ben tek başına yapmıyorum. Bir güçlü bir ekiple beraber yapıyoruz bu programı. Mümkün bence. Yani şimdi balayı diye tarif ettiğimiz şey oradaki aşk ve sevgi ve o yakınlık, birbirine olan yakınlık ve her haliyle kabul etmek partnerini. Bunu neden evliliğin bütününe yayamasın? Neden bizler bir yerden sonra gidiyoruz da birbirimizin kusurlarına odaklanıyoruz ve sürekli olarak iğnelemeye başlıyoruz ve o ilişkiyi baltalamak için, her iki tarafta baltalamak için ve bu da çaba gösteriyor. Bunun olmaması için ilk başta sağlam temeller üzerine kurulması lazım. Benim de bu programda yapmayı amaçladığım o, nasıl bunu sağlam, bu ilişkiyi sağlam temeller üzerine baştan kuralım ki bu ilişki uzun sürekli olsun. Hatta işte hepimizin hayal ettiği birazcık daha romantik bir yaklaşım olan evliliğimiz yaşamlarımızın sonuna kadar devam etsin ve hep beraberce de mutlu olalım. Hep örneğimizde de örnekler vardır. İşte büyük babalarımız, büyük annelerimiz sürekli olarak beraber mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürürler. Tabii biz onun sadece yüzeysel kısmını görüyoruz. Orada arkada ne kavgalar, ne kızgınlıklar, onları tabii ki şey yapmıyoruz, bilmiyoruz. Tabii bunların ama üzerinden gelmişler, birbirlerini kabul etmişler, birbirlerinin alanlarını girmiyorlar ve kendileri neyse o şekilde kabul etmişler. Onun için birazcık ondan bahsedeyim. Tabii bu oradaki örnek tam doğru bir örnek değil haliyle. Bu sadece hep böyle resmedilen bir örnek olduğu için ondan bahsediyorum. Biz bu doğru örneği nasıl yaratabiliriz? Yine ilk aşaması farkındalık. Onun üzerine konuştuğum için tekrar ondan bahsetmeyeyim. Ama ikinci boyutu, işte ben yıllarca şirketlerde çalıştım, yöneticilik yaptım. Bir bölümünde de insan kaynakları yöneticiliği yaptım. Ve o sırada şunu gördüm ki o kişilik testleri, işte envanter, kişilik envanter analizleri gerçekten çok önemli çalışanları şirkete alırken. Böylelikle ne yapıyor? Bir ilk başta seni kendinle yüzleştiriyor. Zaten bildiğin taraflarını bir de bir test tarafından sana söylüyor. Bununla bir başlayalım dedik. Yani ilk başta bir kişilik analizimizi yapalım. Biz nasıl bir insanız? Yani nasıl davranış modellerimiz var? Onlara bir bakalım. Bu tabii ki sabit gitmiyor. Örneğin bizim modumuza göre bu bizim şeyimizde, davranış modellerimizde değişiyor. Eğer böyle hayatımızdan keyif alır bir haldeysek çok daha farklı davranıyoruz. Eğer birazcık böyle depresyondaysak, hayatımızdan keyif almıyorsak o zaman çok daha tam aksini belki davranıyoruz. Onlara göre bir model var, Enneagram modeli. Benim hoşuma da gidiyor. Bu son zamanlarda da bayağı gözde olmaya başladı bu. Örneğin o modelle bir analizini yapmak istiyoruz böylelikle bireylerin. Ondan sonra bu çiftlerle karşılıklı olarak bu ilişkide ne tip problemler yaşayabilecekler, ne tip bağlar kurabilecekler. Bunun üzerine bir karşılaştırma olacak. Örneğin ikinci boyut işte astroloji. Hepimiz konuşuruz işte astroloji kimimiz inanırız kimimiz inanmayız ama bize hoş gelir. Sonuç olarak böyle özellikle gelecekten haberler verir, öyle şeyler bize umutlar katar. Herkes bir güzel bakar. Ama orada da belki belli bir takım gerçekler de olabilir. Bizim oradaki yıldızların konumu ve bizim o tarihte doğmuş olmamızla alakalı. Onu da bir analiz ediyoruz. Acaba bu çiftler ne kadar uyumlu birbirine? Tabii ki bu bize direkt bir şey vermiyor, bir mesaj vermiyor. Çünkü geçmişte nasıl yetiştirilmiş olduğumuz, aile yapımız, düşünce şekillerimiz de orada belirleyici faktörler oluyor. Ve ondan dolayı da bir yaşam koşulu kısmı da var. Yani genel olarak bir yol göstermek. Bak senin hayatın şöyleydi, bundan sonra bunları yaşadın, böyle bir takım şeyler yaşayabilirsin gibilerinden bir yol göstermek söz konusu. Dördüncü boyutunda ise bir tane şey var. Aile terapistimiz var. Çiftlerin genel olarak yaşadıkları problemler, nerelerde çuvallıyorlar, neler yapmaları lazım, bununla alakalı bir takım paylaşımlar yapıyor. Benim çok sevdiğim Gary Chapman'ın Sevgi Sözcükleri kitabı var. Bu her birimizin aslında bakarsanız kullandığımız bir takım sevgimizi ifade etme modelleri. Bu birinin sadece yaygın olduğu ya da birkaçın yaygın olduğu bir model olabilir. Birazcık onlardan bahsediyoruz ve her bir bireyin kendi sevgi sözcüklerini baştan fark etmesi ve bunu partnerine söylemesi ve partnerin de ona karşı o şekilde davranması konusunda yol gösteriyoruz. Ve tabii ki haliyle esas balayının en önemli parçalarından biri de o yakınlık, intimacy denilen ve cinsellik boyutu. Çünkü şöyle bir gerçek de var. Eğer bir fiziksel yakınlık yoksa ilişkide ve bir cinsellik doğru düzgün yaşanmıyorsa genelde beraberliklerde çok uzun sürüklü olmuyor. Onun için cinsellik konusunda da bir yol gösteriyoruz. Nasıl cinselliğin sağlıklı yaşanması ve paylaşımcı ve sevgi dolu yaşanması ile alakalı da bir model oluşturduk. Bunu gerek çiftlere özel ya da grup halinde bir grup çifte ne yazık ki şu şartlarda online çevrim içi yapıyoruz. Böyle yapmayı da planlıyoruz ileride.
Evet.
Böyle de bir program.
Evet, aslında çok bilinçli girmiyoruz evliliklerimize ya da ilişkilerimize. Çekiliyoruz birine ve birdenbire bir ilişkinin içinde bulunuyoruz. Siz o süreci biraz daha bilinçli, karşımızdakini biraz daha net tanıyarak nereden tetiklendiğini, yolculuğunun nereden olduğunu, nasıl işlediğini belki o bireyin nasıl kendisinin işlediğini daha net anlamaları çok daha faydalı olacaktır eminim. Ve daim olmasını dilerim çünkü bu bitmiyor. Hepimiz dönüşüyoruz yaşamın içerisinde. Paralel başlayan, aynı niyetle başlayan ilişki zaman içinde başka yönlere gidebiliyor. O mühim olan büyüme yolculuğunda paralel, beraber el ele gerçekleştirebilmek. Cinsellik dedin, o da senin hassas olduğun konulardan biri. Çok da güzel programlar yapıyorsun. Hatta çok yeni engellilere yönelik de bir program yaptım bununla ilgili. Bana çok dokundu. Dediğin gibi biz engelli dediğimiz zaman hep teknik ihtiyaçlarını düşünüyoruz, sandalye gibi. Halbuki yaşamın içinde var olma, insanlığını bütünüyle, bütünselliğiyle yaşamak gibi ihtiyaçları da var. Ve onun çok hassas bir yerine dokunduğun bir içerikle geliyorsun. Aynı zamanda öğrencilere, gençlere, genç yaşlarda bunu daha bilinçli oturtmaları. Çünkü orada bizim gibi kültürlerde ne yazık ki çok konuşulmayan, ailenle bile konuşamadığın, çok yargısal yaklaşılan bir tarafı var. Biraz da o konuyla ilgili görüşlerini alalım.
Evet ya, o en önemli boyutlardan birisi. Benim cinselliği bir tanımım var cinsellikle alakalı. Cinsellik sevginin vücutlar, bedenler ile ifadesi ve ruhların gözleriyle birleşmesidir. Yani bu cinsellikte bu sevgi esas kalbimiz önemlidir. Her ne kadar bedenlerimizi kullanıyoruz ama bütün mesele o sevgi enerjisini bedenimizden akmasına müsaade etmek. Ve önemli bir başka boyutu da var. Ben bir ruhçu yaklaşımda olduğum için bir ruh varlığına da inanıyorum ve bizi kontrol eden asas bizim özümüz dediğimiz enerjinin kendisi, yaşam enerjisi diye tanımlanan bir öz varlığımız var. Bu varlığı da hissedebilmek lazım cinselliği yaşarken. Eğer sadece bedenlere yönelik otomat bir davranış içerisinde olursak şu anda hayvanların yaşadığı cinsellikten farklı bir cinsellik yaşamamız söz konusu değil. Çok monoton, sıkıcı ve birazcık da mekanik olur. Onun için bunu doğru bir şekilde yaşarsak eğer bu cinselliği ve biz bu cinsel enerji vücudumuzla yaratabileceğimiz nadir enerjilerden birisi. Biz bu cinsel enerjiyi doğru bir şekilde yaşarsak sadece cinselliği güzel yaşamış olmayız. Orada sevgilimizle o anı güzel ve çok içten geçirmiş olmalıyız. Aynı şekilde orada yaratmış olduğumuz enerjiyle yaşamımızın bütününe büyük bir katkı sağlamış oluruz. Yani bu bizi iyileştirir ve hayattan keyif almamızı sağlar, mutlu hissetmemizi sağlar ve bize huzur verir. Yani bu boyutu da var. Bu boyutunu hiç kimse görmüyor, onu fark etmiyor. Buradaki amacımız da açıkçası birazcık bunları fark ettirmek. Cinsellik sadece o boyutta değil, yaşamın bütününde de bize önemli etkileri var. Onlar konusunda da konuşuyoruz. Ve çok önemli bir şey de söyledim. Bedensel olarak dezavantajlı birçok insan var dünyada. Ve bu insanlar yemek içme gibi, bu cinsellik yemek içme gibi doğal bir süreç. Ve bu insanların da böyle bir ihtiyacı var. Sonuç olarak her bir insan sevilmeyi, sevmeyi, dokunmayı, dokunulmayı ve hissetmeyi istiyor. Ve onların bedeninde bir takım dezavantajlar olması bunların o haklara sahip olmadığını göstermiyor. Ve onlar için de müthiş bir, biraz önce de bahsettiğim en önemli boyutu bu. İyileştirici, bize sağlık katan, bizi daha huzurlu hissettiren boyutunu kazanırlarsa, zaten yaşamış oldukları o beden kayıplarından dolayı belli bir sıkıntılar yaşıyorlar. Ruh halleri normal diye tanımladığımız insanlara göre belki daha zorlu süreçlerden geçiyor. Müthiş bir katkı katacak cinsellikle yaşadıkları o güzel enerji. Ondan dolayı o kısmı çok önemsiyorum ve o konuda ücretsiz etkinliklere de devam edeceğiz. O benim için de çok önemli bir sosyal proje.
Çok kıymetli bir konu. Kendini gerçekleştirmek için de çok kıymetli bir konu. Dediğin gibi yaşam enerjin içinde yaptığın işi, ya her şeyinle çok alakalı bir şey. Oradaki tatmin duygun, görüldüğün, sevildiğin, dokunulduğun, istendiğin, tercih edildiğin ve belki de kendimizi de daha derin tanıyıp kendimizi ifade ettiğimizde, ihtiyaçlarımızı ve onların karşılık bulduğunu hissettiğimizde yaşamda daha çok var olma, bütün benliğimizde var olma imkanı ediniyoruz. Çok hassas, çok kıymetli bir konu. Çok teşekkürler bunlarla da geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Senin başka söylemek istediğin varsa seve seve buradayım, ama onun ötesinde genelde bizim dinleyicilerimiz İstanbul bazlı ya da şehir, ana şehirlerde yaşıyorlar. Bir küçük de benim de gönlümde olan, Allah izin verirse yakın zamanlarda kızımın büyümesiyle kendimi daha senin olduğun topraklarda, daha köy ortamında, daha bisikletle dolaştığım, bostanlardan gıdalarımı aldığım bir sistemde hayal etmek istiyorum. Sen bizlerden çok daha önce öyle bir yaşamı tercih ettin ve kendine öyle bir yaşam kurguladın. Nasıl geçiyor günlerin? Herkes merak ediyordur. Nasıl bir yaşam, öyle bir yaşam?
Ya aslında bakarsan kendi ilk başta çok güzel. Yani ilk başta o şehir hayatın koşturması yok. Hayatındaki endişelerin sayısı o kadar çok azalıyor ki. Bir bakıyorsun, acaba ya niye heyecan mı yok falan gibi de düşünüyorsun. Çünkü her şey akışında, her şey hep doğanın içerisindesin. O yüzden bir sürü avantajları var şehirde yaşayan insanlara göre. İlk başta doğaya çıplak ayakla toprağa basabilme şansını yakalıyorsun. Şehirlerin o beton şeyinde, hayatında bu mümkün değil. Sabah çıktığında o toprağa basmak, eğer imkanın varsa gidip yüzmeye gitmek, bunlar büyük bir avantaj. Yani doğayı sürekli içinde olmak. Beslenme boyutu çok önemli. Benim için sağlıklı beslenme yaşamımda önemli faktörlerden birisi. Burada direkt olarak senin de söylediğin gibi tarladan, bostandan ürünlerini toplayan ve pazarda satan insanlardan almak büyük bir keyifli. Hatta gerektiğinde sen bile toplayabiliyorsun.
Evet.
Onlar da gerçekten güzel. Neyi var, dezavantajı var mı? Valla dezavantajı şu olabilirdi. Eskiden işte arkadaşlarımla çok fazla vakit geçiremiyordum. Çünkü arkadaşlarımın çoğunluğu şehirdeydi. Ama bu da kendi halinde, işte bu yeni Covid ile beraber doğal olarak gelişti. Artık burada seninle yaptığımız gibi şehrin içi ortamda bir araya gelip sohbet edebiliyoruz. O da artık o sorunu da ortadan kalktı. İnternetim de var. Evet. Hayat güzel, öyle söyleyebilirim.
Evet, şahane işte. Covid'in başındayken arada bir kesildiğin oluyordu. Şu anda süper bir internetim var. Bütün teknoloji desteğiyle bizim yanımızda insanoğlu olarak. O şahane. Ben de oralardayken en çok deneyimlediğim zamanın esnediği. Zaman gerçekten çok genişliyor. Sanki bir günün içerisinde milyonlarca şey sığdırabiliyorsun. O zihin yavaşlıyor. Bir de en çok özlediğim dört gözle de o yüzden tekrar oralara gelmek istiyorum. Güneye doğru. Yıldızları görebilmek. Çok özlüyorum onu. Yani o yıldızlar gerçekten kabımıza geri girmemizi sağlayan. Dur bir ya, kendini sen dev aynasında bakmayı bir bırak. Gezegende bütün yaratılışta ne kadar minik bir şeysin. Onu anımsatan yıldızları dört gözle bekliyorum.
O zaman yakında burada buluşmak üzere diyorum.
Evet, inşallah tatlım. Çok teşekkür ederim vaktin için, ışığın için. Kolaylıklarla gelsin. İnşallah bütün dokunmak istediğin ve dönüştürmek istediğin her şeye vesile olursun bu yaşamda. Ben de ona eşlik etme şansına erişirim.
Evet, çok teşekkür ederim. Umarım öyle olur.
Çok öpüyorum.